sürecin öykülerini 2 sene boyunca okuttular. Bu bilerek yapıldı. Sindirmek için yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk ki Denizli'de bir arkeolojik alana çağırırlar, davet ederler. Yabancı arkeologlar. Ve şunu da teşekkür ederim kazdığınız için bizim tarihimizi ortaya çıkartıyorsunuz der. Şimdi bu vizyon gitti. Bu vizyon 1940'lardan sonra buralar Yunan toprağıdır. İşte siz barbar Türkler geldiniz, bu medeniyetleri yok ettiniz. Havası sindirildi hepimize. Halbuki durum öyle değil. Şimdi bugün benim Balkanların Osmanlı Tarihi diye bir kitabım var. İkinci baskısı da aslında bugün buraya yetişecekti ama matbaacının bayram tatilini 7 gün yapması nedeniyle yetişemedi ikinci baskısı. Tavsiye ederim. Bu süreç aslında Osmanlı'nın Balkanları fethiyle de başlamadı. Balkanlar ta milattan önce 5000 yıllarından itibaren G2A genleri taşıyan çatal höyüklü Anadolu'lular tarafından Avrupa'ya Neolitik tarım devrimini yaptıran bir uygarlığı yarattı Anadolu. Bugün Avrupalılar bunu bilir ve kabul ederler. 200'ün üstünde ülkemize ziyaret ettim ve hepsi bunları biliyorlar. Bugün Avrupa'da daha 2 hafta önce oradaydım. Alplerin tepesinde bir Bolzano diye bir şehir var Güney İtalya'da. Ve orada Ötzi diye bir adam var. Ötzi Neolitik çağda düşmanları tarafından öldürülmüş, dağ başında bırakılmış bir adamın cesedi fakat karlar altında günümüze kadar ulaşmış. Ötzi. Adı Ötzi. Genetik analizi G2A gösteriyor. Anadolu genleri. Ve bu Çatalhöyük kendisini bulan Melard'ın oğlu arkadaşımdı. Dediği gibi Anadolu medeniyetinin başkenti. Avrupa'yı Anadolu doğurdu. Avrupa'da I2 genleri taşıyan batılı avcı toplayıcılar yaşarken Anadolu'dan gelen Neolitik çiftçiler Avrupa'ya tarımı öğrettiler. Milattan önce 6000-5000 yıllarda. Onlardan önce de Göbektepe. Göbektepe yine Orta Asya'dan gelen buzulların erimesiyle R1B genleri taşıyan insanların yaptığı bir uygarlıktı. Hekim olduğum için aslında bu konuları yazmam benim için çok da zor olmadı. Çünkü genetik etimolojisini yazdım konunun. Türklerin Ataları adlı kitabımda. Onun da son baskısı bitiyor. İkinciye bakalım ne zaman gireceğiz. İşi genetiğiyle çözdüğünüz zaman zaten her şey yerine oturuyor. Bu süreci başladığı zaman ise milattan önce 22 bin yılları Baykal Gölü'nün batısında ilk R1A, R1B yeni taşıyan insanların R haplı grubu oluşuyor. Şeyh Hoca gelmediği için ben böyle konuşuyorum. Ha, geldiniz mi? Ve bu R haplı grubu 22 bin yıllarında oluşuyor. Ondan önce de N ve Q var. Türklerin genleri haplı grup N, Q ve R. Haplı grup N alt aylarda oluşmuş bir gen ve bunun hareketleriyle Fin-Ugor kavimleri yani Finliler oluşuyor. Haplı grup Q yine alt ayların, Sibirya'nın geni. Bunların milattan önce 18 bin yıllarında daha Bering Boğazı buzlarla kaplıyken yürüyerek geçtikleri Amerika'ya giden yerleri oluşturuyor haplı grup Q. Haplı grup Q bütün Kuzey ve Güney Amerika yerlerinde bulunan bir gen olduğu için de bizim Altayların Q geni Panamerikan gen adı olarak biliniyor şimdi. Q Köken Altaylar, Sibirya. Yani Kuzey Amerika'da, Alaska'da, Alaska'dan Güney Amerika'da ya kadar, Peru ve İnkalara kadar hepsi haplı grup Q taşırlar. Altay genidir ve bu haplı grup N ve Q Türklerin R1A, R1B'den önceki Sibirya'daki ilk bronz tenli atalarıdır. Ama daha sonra bunlar batıdan halklarla karışarak beyazlaşıyorlar ve bizim tipimiz olan antropolojik olarak beyaz Türk tipi oluşuyor. Yani N ve Q Kızılderilileri yaparken R beyazları yapıyor. Bizi yapıyor. Türklerin genleri M.Ö. 22 bin yıllarında Baykal Gölü'nün batısında oluşuyor. Doğusunda Moğol, Proto-Moğollar yaşarken. Yani bizim tipimizin oluşumu Moğollardan farklı olarak M.Ö. 22 bin. Asya'nın beyazları Türkler. Ve bunlar daha sonra buzul denen bunlar. Pleistosen dönemi. Ve Pleistosen döneminin sona ermesiyle, buzulların erimesiyle hareketliğe başlıyorlar. İlk önce Göbektepe. Güneyden. Anav kültürü daha sonra. Anav kültüründen 7000'lerde milattan önce. Göbektepe 10.000'ler. Göbektepe'deki taş sanatını yapan mikrodilgi aletleri aynısı Sibirya'da var. Bunu Schmidt söyler, Alman, Göbektepe'yi bulan adam. Adeta Sibirya, Güney Sibirya'da Türk yurdundayım der. Göbektepe'liler Türkler. Ve bir müzede bulduğum bir Göbektepe'nin resmini çektim. Onu şu anda yazdığım kitabın kapağına koyacağım. Bildiğiniz Türk tipi. Ve Sümer Anav'dan çıkıyor. Aynı zamanda Anav'dan güneye giden konuda Kuzey Batı Hindistan'da Indus Vadisi uygarlıklarının ortaya çıkıyor. Ve bunları Hint Avrupalı kavimleri yıkıyor. Bu Göbektepe'ye gelenler daha sonra Çatalhöyük, Çatalhöyük'ten Avrupa'ya geçiyorlar ve Avrupa'da Balkanlardan itibaren tarımı tanıştıran Neolitik çiftçiler oluyorlar. Ve bunlar G2A geni taşıyorlar. Avrupalılar I taşırken. Yani pür Avrupalı ırkı aslında I2A. I geni taşırlar. Diğer hepsi Anadolu'dan ya da Orta Asya'dan taşınmış genlerdir. Yani Avrupa'nın ırkçılarının dayanabileceği tek nokta bu avcı toplayıcı, Western Hunter Gatherers dedikleri, batılı avcı toplayıcılar dedikleri ilgidir. R1A, R1B'ler Orta Asya'dan taşınmış genlerdir. Ne dedik? M.Ö. 22 bin yılında R temel geni oluştu. 18 bin yılında M.Ö. ondan R1A oluştu. Sonra M.Ö. 14 bin yılında R1B geni oluştu. Bunların hepsi nerede oluştu? Yenisey boylarında oluştu. Ve bunlar Avrupa'ya gittiler. Bugün Avrupalılar, Hint Avrupalı dedikleri insanlar bunlar. Şimdi bu R1A ve R1B batıya doğru hareket ederken R1A Karadeniz'in kuzeyinden hareket ederek Avrupa'ya gitti. Ve bu arada dili Hint Avrupalı dili oldu. Oradaki insanlarla karışarak diller çabuk diye gelişebilir. Şu anda dünyada konuşulan 18 bin diyalek var. Dil çok kolay geliştirilebilen bir olay. Bizim bir evli çift akrabamız vardı. Bunlar ikisi de çalışıyor. Peşi sıra çocukları oldu. Bir de bakıcı tuttular. Çocuklarla ilgilenemiyorlar. Bir bakmışlar. Hakako diyor. Ona bir şey veriyor. O hopopo diyor. Ona bir şey yapıyor. Dil icat etmiş üç çocuk kendi aralarında. Gün boyu odada oturarak. Normal Türkçe'ye dönmeleri bayağı bir süre almış. Yani üç çocuk, bir, üç ve dört yaşında üç çocuk dil icat ediyor. Yani R1A'nın oradaki lokal dillerle karşılaşıp Hint Avrupalı dilleri oluşturması zor bir olay değil. Kaldı ki Hint Avrupa dillerinin fiillerinin ve kelimelerinin kökeninin çoğunda da zaten 300'ün üstünde Türkçe fiil var. Mesela ulumak. Latincesi ne biliyor musunuz? Ululare. Ulio Ulo Tu Uli Lui Ula Noi Uliamo Voi Uliate Loro Uliando. İtalyanca da bilirim ben. Latince de hemen tıkladı. Latince okumuştuk. Yani o setler derler ki biz İranlıyız. Değil. O setler ve alanlar İranlı değil. Çünkü eğer İranlı olsalardı Bolşevik itilali olduğu zaman İran'a giderlerdi. Hepsi Türkiye'ye gelmişler. Doğru mu? Balkanlardan Türkler nereye geldiler? Balkan Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye geldiler. O zaman o setler niye İran'a gitmediler de buraya geldiler? Her şeye Türk olan her şeye İranlı denmesinin nedeni Hint Avrupalı teorisine göre Hint Avrupalıların önce İran'a sonra Hindistan'a gitmiş olması. İranlıları kendilerini kandaş kabul ediyorlar, Türkleri kabul edemiyorlar. Çünkü gerçek Türkler diye diyor. Ha, bu Hint Avrupalı dediklerimiz de Karadeniz'in kuzeyinden gidip dili Hint Avrupalılaşan, değişen oradaki Slavlarla vesaire. Bu arada binlerce yıllardan bahsediyoruz. Yani milattan önce 18 bin yılında olmuş insanların milattan önceki 3 bin yılındaki halini konuşuyoruz. 15 bin sene geçmiş. 3 çocuk 3 ayda lisan icat ederken. Ve bir bey taşıyanlar ise Karadeniz'in güneyinden Anadolu üzerinden gidiyorlar. Sümerler diye bir beydir mesela. Atatürk'ün köklerini araştırın dediği Sümerler ve Etrüksler. Şu anda Etrüksleri yazıyorum. İnanılmaz şeyler var. Etrüks zaten Türsk demek. Türsk. İtalyanlar Latin'e Tuski der. Toskana Tuskaların diyarıdır. Bu Dante'ler, Leonardo'lar, Petrarca'lar, Rönesans'ı yapanlar aslında Türklerin orada Etrüklerin bıraktığı atalarıydı. Etrüklere Romalılar milattan önce 509 yılında Roma'da son verince dediler ki Latinler işte Etrüksleri yıktı. Hayır. Romalıları kuran kişi son Etrüks imparatoru Tarquinus yani Tarkan'ı deviren kendi yeğeniydi. Benim yeğenim beni deviriyorsa benim devletim devam eder aslında. Ve Romalılar Latinlerle savaştılar. Latinler şehrin dışında yaşarlardı. Yani Romalılar Latin değildi. Ve zaman içinde Roma-Latin savaşları vardır. Eğer Romalılar Latin olsa niye savaşsınlar? Bunların hepsi tarihin örttüğü gerçekler. Daha sonra Latinler Roma dize getirdi. Etrüksleri olduğu gibi diğer kent devletlerinde. Ve Latinler Hristiyanlığı milattan sonra 313 yılında Konstantin'in İstanbul'a gelip yeni Roma'yı kurmadan önce kabul ettiği, yayınladığı Milano Fermanı vardır 313 yılında. Dini serbest bırakıyor Hristiyanlığı. Hristiyanlık bir anda alıyor başını gidiyor çünkü Roma yıkılıyor. Pagan inancına sahip güç ortadan kalkıyor, Hristiyanlığın önü açılıyor. Ve Latinler de Hristiyanlığın kilisenin en büyük taraftarları olduğu için diğerleri için de ön plana çıkıyorlar. Ve bir Latin uygarlığı olarak algılanıyor Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu, Roma Cumhuriyeti kökünden itibaren bir Etrüks medeniyetidir. Diline kadar, rakamlarına kadar, bize Roman rakamları diye öğretilen 1, 2, 3, 4, 5 var ya, B, X şekilleri. Bunların hepsini Etrüks kayıtlarının üzerinde yazar. Roman rakamları dedikleri Etrüks rakamlarıdır. Ve Etrükslere Yunanlar tren derdi. Tren. T-Y-R-R-H-E-N. Bize hep tren diye öğretildi. Tren denizi diye öğretildi. Fakat işin aslı farklıydı. Çünkü eski Yunanca'da Y sembolü U sesiyle okunurdu. Yani tren aslında turandı. Ve nitekim şimdi de kabul ettikleri ama Turan olarak telaffuz etmedikleri üzere Etrüksler, Pelasklar, Truvalılar, Lidyalılar, Likyalılar, Tren, yani dili konuşan Tren halklarıydılar, Turan halklarıydılar. Bugün bunun için buradayız. Ben kısaca bir özet yaptım. Bugün çok önemli bir gün. Bugün buraya gelen gerçekten 70 kişi bugün ayrılırken hem bu konularla kül yutmayan birer entelektüel olarak, entelektüellerine ayrı bir boyut katarak, entelektüel olmayanlar bizim konferanslarımıza gelemiyor zaten. Onlar düğün dernek yapıyorlar. Ve Ümit Yalın Hoca'nın Balkan Savaşları'yla Trablusgarp Harbi'nden sonra İtalyanların Türkleri Trablusgarp'tan çıkartmak için koz olarak işgal ettiği 12 adaların Uşi Anlaşması, sonra Lozan ve sonraki sürecini anlatacak. O da çok hazinli bir öyküdür. Ve bugün güzel bir gün arkadaşlar. 28 Mart bugün gerçekliğin ortaya dökülme günü. Söyle hocam, açılış konuşmasını sizden.